Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün size İlim ve İrfan Dergisi'nden İnsanın Arayışı Ne Zaman Son Bulur başlıklı Mona İslam'a ait bir yazıyı aktaracağız ilk olarak. Yeryüzüne baktığımızda bütün çeşit ve renkleriyle varlık alemini görürüz. Bakmak ayrı, temaşa etmek ayrı şeylerdir. Temaşa bir şeye anlamıyla, derinliğiyle elden geldiğince tüm yönleriyle bakmanın adıdır. Temaşaya başladığımızda her şeyin bir yeri, bir işlevi, etrafındaki varlıklarla bir ilişkisi ve bir mahiyeti olduğunu görürüz. Bir de şunu hissederiz. Her şey yerinden memnundur, her şey huzurludur. Sonra gözlerimizi kendimize çeviririz. Hatta bireysel ve öznel olanın ötesinde insanlık dediğimiz tümel varlığa bakarız. Onun da bir yeri, işlevi, ilişkileri ve mahiyeti vardır. Öyle mi? Bu soruyu cevaplamak hiç kolay değildir. Asırlarca filozofları uğraştıran bir tartışmadır. İnsanın yeri, işlevi, etrafındaki varlıklarla ilişki biçimi ve mahiyeti. İnsan evrendeki en belirsiz varlıktır. Sınırı haddi yoktur. Olsa da insan onu aşar. Hem insanın haddinin olmaması bir tesadüf müdür? Bazılarının iddia ettiği gibi insan aleme sonradan yerleşmiş, her varlığı tüketen, deforme eden, dünyayı hasta eden bir virüs müdür? Fakirin kanaati bu yönde değil. Evet, insan sınırları aşar ama bu gerçekte öyle olması istendiği içindir. Hatta kendi sınırlarını aşmakla kalmaz, tabiatın sınırlarıyla da yetinmez, ondan ikinci bir tabiat çıkarır ve buna hayat der. İcatlar yapar, müdahale eder, doğayı değiştirir. Fesat da çıkarır, mucizelere de konu olur. Tarih bir nevi insanın tabiatın üstüne çıkıp yazdığı hayatın bir resmidir. Bu resim bazen bize güzel, bazen çirkin gelir. Ama parçası olduğumuz hayat tuvalinde her birimizin açık seçik kavramlaştırıp sormasa da sezdiği, unutturmak için ne kadar icat çıkarsa da yine de bir yerden çıkıp kendini insana hatırlatan sorularımız vardır. İnsan yerinden memnun olmayan tek varlıktır. Herkes bunu ruhunda hisseder. Bir deniz kıyısına gidip oturduğunuzda müşahede ettiğiniz o enginlik, dinginlik sizde yoktur. Tabiata bakıp gördüğümüz, bazen de imrendiğimiz o memnuniyet bizde yoktur. Her şey huzurludur. İnsan huzursuzdur. Ergenlikten itibaren sorular sökün eder. İnsanın yeri neresidir, işlevi nedir, ne yapmalıdır, ne işe yarar insan, mahiyeti nedir, her şeyi sınıflandıran insan kendini nasıl sınıflandıracaktır, hangi sınıfa mensup olduğunu bulamadıkça huzur bulamaz insan, her şeyi tanımlar, kendini tanımlayamaz, bunalır, anlam verememek boğar insan. Anlam insan için hayatidir. Öncelikle güvenlik işidir bir şeyi bilmek, onu anlayabilmek. Ama her insan nefsinde bilir ki acizdir, savunmasızdır. O da acizliğini düşünerek kapatmaya çalışır. İnsan düşünen canlıdır der filozoflar. Biz bu klasik tanıma yepyeni bir şey söylediğimizin idraki içinde kendimizce bir yön verelim. İnsan soru soran varlıktır. Hatta insanın kendisi bizatihi varlığa yönelmiş bir soru işaretidir. Hazreti Ali'ye atıfla söylenir, insanın üç temel sorusu vardır. Nereden, nerede ve nereye? Üçü de yer sorusudur. Yer sorusunun ardından yol sorusu gelir. Yol sorusu insana oryayı, nazari düşünmeyi açar. Teori, antik çağda rahiplerin ayin sırasında yürüdüğü yola ve onu izlemeye denilirdi. Şeriat, tarikat, sırat hep yol demektir. Sorular da yolda tüm insanlar için kaçınılmazdır. Hiçbir yere gitmediğini sananlar bile yol alır. Batıl şeylere inananlar, bize saçma gelen anlayışların sahipleri dahi kendilerince bir anlam bulmuşlardır. Anlam bulamayan çıldırır zaten. Mesele bulduğumuzun doğru mu, yanlış mı olduğu yolunuzun nereye çıktığı ve şimdi nerede olduğunuzdur. Tüm varlıklar neden huzurludur? El cevap, işlevlerini yerine getirdikleri için. İnsan neden huzursuzdur? El cevap, işi nedir bilmediği için. İnsan yolu bulmak, yolda ilerlemek, menzile varmak için mütemadiyen soru sorar. Huzur menzile varmakla olur. Yol yer değiştirmektir. Değişmektir, harekettir. Hareket halinde huzur bulunmaz. Belki ara sıra bir ağaç altında oturur ve soluklanırsınız, o kadar. Bu yüzden insan geri ve kendi değiştiği sürece kalıcı bir huzuru bulamadığı gibi şimdi nereye sorusunu sormadan da duramaz. Soru sormanın neticesi nedir? Kibir mi? Hayır. Kibir soru sormanın ve neticesinin bir yol olduğunu, insana has biricik yaşam biçimi olduğunu bilmemenin neticesidir. Kibir, sahibi soruları tükettiği, yolu bitirdiği zannıyla yolda oturmuş, köprüde ev kurmuş, gelene geçene sataşan bir ahmaktır. Denilir ki Allah bir şey vermek istemeseydi bize istemek denen şeyi vermezdi. Madem soru soruyoruz, bu bize istetilmiş, o halde cevaplar da var ve onları bulabilme imkanı da bize verilmiş. Soru soran varlık bu kez bilen varlık olarak karşımıza çıkar. Sorular da cevaplar da tüketilmez. Hep bir soru daha vardır, hep daha iyi bir cevap bulunur. Bu insanı umutsuzluğa sevk etmek için değildir. Her bilinen bir mertebede bilinmiştir. Hakikat kuşatılamaz, mertebe mertebe bilinir. İnsan anlar, sorular ve cevaplar bir şey tüketme ve sonra artık her şeyi biliyorum zannıyla kibirlenme değil, bir yol yürüme biçimidir. Adeta her soru bir sağ adım, her cevap bir sol adımdır. Bu yüzden nihayetsizdirler, bizi yürütmek için verilmişlerdir. Yürüdükçe, temaşa edip sordukça marifetimiz artar. İnsan az önce geçtiği yolu bilir, yaşadığı tecrübeyi, yaptığı hatanın acısını, yardım etmenin hazzını, aranan, ihtiyaç duyulan şeyin yanıtına kavuştuğundaki sevinci. İnsan sevmeyi bilir, sevilmeyi de. Zira en derinden sorduğu soru sevgi sorusudur. İnsanın uzandığı en yüksek daldır muhabbet. Sevgiye dair sorular alemin her yerini kaplar. Bunlara bilmek de dahildir. İnsan sorar, bilmeyi niye bu kadar seviyorum? El cevap, çünkü o bilinmeyi diledi. O yüzden alemi, Adem'i yarattı. Tüm bilmeler ve sevmeler ona yönelir. İnsan yolcuyken huzur bulamaz demiştik ama muhabbeti, aşkı bulur. Huzuru değil ama neşeyi, cezbeyi bulur. Onların yanında gülün dikeni gibi eza ve cefayı da bulur. Yolda onu bulan celali de, cemali de bulsa mutludur. Evet, ağaçların, gökyüzünün, meleklerin dinginliği gibi bir huzur değildir insanın neşesi, cezbesi. Ama o Allah'la yürür. Allah'ın isminde yol alır. Onun isminde yol aldıktan sonra kış da yaz da ondandır. Cefa da, sefa da sevilir. Zira o yanımızdadır. Bilmek, alemi bilmek, nefsi bilmek, onu bilmektir. O zatıyla bilinmez, esmasıyla, sıfatıyla, fiilleriyle bilinir. Bu yüzden alemi dolaşır insan, enfüsünü de öyle bir alem gibi dolaşır. Tabiatı ve üstüne kendi elleriyle kurduğu hayatı, her yerde onun bıraktığı izleri okumak, bilmek için. İnsanın yeri yoldur, işlevi bilmektir. Mahiyeti marifet yolcusudur. Yolculuk bilmek içindir. Alemde ve nefslerde onu bilmek. Öyle olunca hareket huzursuzluk vermez. Çıkılan tepeler, engebeler eza vermez insana. Bilmek lezzettir. Her tür cefaya, ezaya değer. Onu bilen cenneti daha gitmeden tadar. İlim ve İrfan Dergisi'nin Ocak 2015 sayısından Mona İslam'ın kaleme aldığı İnsanın Arayışı Ne Zaman Son Bulur başlıklı yazıyı aktardık değerli dinleyiciler. Yine aynı sayıdan bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Ölüm üzerine güzel bir yazı İbrahim Tenekeci'nin kaleminden Neyi Seversen Sev Ayrılacaksın başlığını taşıyor bu yazı. Ölümü siz canlılar arasında daima geçerli kıldık. Bu sebeple ölüme engel olabilecek ve bizim önümüze geçebilecek yoktur buyuruluyor. Tam da burada dedemi hatırlıyorum. Ölüme bile milli servet gözüyle bakardı. Çünkü eskiler ölümü topluma ve hayata kazandırmış insanlardı. Yahya Kemal'in biz ölülerimizle beraber yaşayan bir milletiz demesi bu yüzden. Şimdilerde ise ölmüyor, eks oluyoruz. Arabaların pert olması gibi bir şey bu. Makineleşmek istiyorum diyenin dilediği gerçekleşmiş görünüyor. Bu yazıyı yazmadan evvel büyük bir hastanenin acil servisinde oturdum, sonra morgun çevresinde dolaştım. Cenazesini almak için bekleyenler vardı. Üzüntü ve çaresizlik büyük. Kemal Tahir kendimizi merak etmiyoruz diyor. Bana kalırsa kim olduğumuzu öğrenmek için hastaneleri ve mezarlıkları ziyaret etmemiz gerekiyor. Oralarda görüntü çok net. Her bahar birkaç kez hastal mezarlığına gidiyor ve saatlerce oturuyorum. Bir yanda çiçeğe durmuş erik ağaçları, bir yanda bembeyaz mermer taşları. Her ikisi de beyaz olmasına rağmen farklı dünyaları temsil ediyorlar. Biri hayatı, diğeri ölümü. Şunu da hatırlatmış olalım, en iyi nefs terbiyesi mezarlıklarda yapılıyor. Ölüm var. Bu acı gerçeğin hepimizi yatıştırması ve hırs gibi kötü huylardan arındırması lazım. Fakat tersi oluyor. Söz gelimi belli bir yaştan sonra dünyaya ait şeylere daha düşkün hale geliyoruz. Özellikle para tutkusu ve mülkiyet duygusu. Oysa kural belli. Neyi seversen sev, ayrılacaksın. Gazetelerde, dergilerde görüyor, okuyoruz. Ölmeden önce yapılması gereken şu kadar şey diye listeler yayınlanıyor. Tarihi ve turistik yerler, şuralar, buralar, hatta lokantalar. O listelerin hiçbiri kadim nasihatimizi hatırlatmıyor. Ölmeden önce ölünüz. Kısaca teslimiyet. Söyledim, yine söyleyeyim. Bu şiddetli asırda ölümlü olduğunu bilen ve ona göre yaşayan insanlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ne yazık ki böyle insanların sayısı azalıyor. Geçen gün ne anlama geldiğini hala çözemediğim şu cümleyi yazdım. Ölüm bizi dünyadan ayırmaz, dünyayı bizden ayırır. Buna çalışmalıyım. Karacaoğlan'a ait şu iki dizeye de. Azrail gelmiş de can talep eder, benim can vermeye dermanım mı var? İslam dünyasının birçok yerinden neredeyse her gün büyük ölüm haberleri geliyor. Turgut Uyar, Geyikli Gece şiirinde, ölünce 5000, 10000 birden ölüyorduk güneşe karşı der. Öyle, ölenlerin hesabını tutmak imkansız hale geldi. Irak'ta kaç kişi öldü, Suriye'de ölüyor, tam olarak bilinmiyor. Sanki insanlık toplu bir zehirlenme yaşıyor. Bir yandan ölüm imgesini hayatımızdan çıkarmak istiyor, mezarlıkları şehrin en ücra köşelerine taşıyor, morgları hastanelerin en kuytu yerlerine yapıyor, diğer yandan da canlı yayınlarda ölüm haberlerini izliyoruz. Gül ey saf çelişki, burada sadece savaş ve terör bölgelerinden yahut habercilerden gelen ölümlerden bahsetmiyoruz. Güvenlik ve trafik kameraları, cep telefonları başkalarının ölümünü her gün gözümüzün önüne taşıyor. İsmet Özel 3 frenk havasında bize ne başkasının ölümünden demeyiz. Çünkü başka insanların ölümü en gizli mesleğidir hepimizin diyor. Böylece başkalarının ölümünü seyretmekten, kurcalamaktan, konuşmaktan kendi akıbetimizi unutuyoruz. Çünkü sağlıklı besleniyor, düzenli olarak kontrole gidiyor ve güvenli evlerde oturuyoruz. Ölüm elbette uzun bir konudur. Lütfi Bergen'in şu cümlesi meseleyi özetliyor olsa da. İnsan ölmeye gelmiştir. O halde korkma. Değerli dinleyicilerimiz, Sesi Dergi'de size İlim ve İrfan Dergisi'nin Ocak 2015 sayısından İbrahim Tenekeci'nin yazmış olduğu Neyi Seversen Sev Ayrılacaksın başlıklı yazısını aktardık. Son olarak İlim ve İrfan Dergisi'nin Şubat 2015 sayısından aynı zamanda radyomuz programcılarından da olan Sait Yavuz'un Bir Kalbiniz Var Onu Hatırlayınız başlıklı yazısını sunacağız. Bütün bir alemin özeti insanın kalbidir. Zira Peygamberimize hitaben biz bu Kur'an'ı senin kalbine indirdik denilmiştir. Necip Fazıl Kısakürek O ve Ben adlı eserinde Şeyh Abdülhakim Arvasi'ye bağlandığı günlerde kalbinde ciddi bir yanma hissinden bahseder. Fırın gibi yanan bir kalp. O güzel ifadesiyle kalbi yanıyor, yanıyor ve sonra derinlere gömülerek bir merhem hokkasına batırılmışçasına uyuşuyor. Kalp hastası olmaktan korkan üstad doktorlara müracaat eder. Ama hiçbir sıkıntısı yoktur kalbine dair. Sonra efendim dediği Arvasi'ye durumu açar. Sualini bekliyor gibi duran Abdülhakim Arvasi bu halin yola girmenin başlarına ait olduğunu söyleyecektir. İleride aynı yanıtlığı daha arkada kalbinin mukabil tarafında hissedeceksin der. Günlüğünden bir bölüm paylaşan Necip Fasıl bu yanıtlığa dair bize şu itirafı yapar. Elhamdülillah her iki taraftan kalbim cayır cayır yanıyor. Ya Rabbi bana bu ateşi kaybettirme. Üstad bu yanışı bir armağan olarak görür. Deftere kaydedildiğine bir delil sayar. Bu güzel hatırayı ve üstadın belirlemelerini okuyunca Cahit Zarifoğlu'nun o çağrısı geldi aklıma. Bir kalbiniz vardır, onu hatırlayınız. Demek onu hatırlamak böyle bir şey. Onu asıl sahibine, orada gizli bir çağlayan halinde duran Allah aşkına çağırmak, mecranı oraya doğru açmak icap ediyor. Bir başka şairi daha hatırladım. Necip Fazıl'ın duasını işitince, Fuzuli, o da sanki içinde bulunduğu ateşin hiç sönmesini istemiyor gibidir. Ya Rab, belayı aşkla kıl aşina beni, birden belayı aşktan etme cüda beni. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen diyen Şeyh Galip, alemin hülasası olarak insanı işaret eder. Ama ben buradan zübdenin insanın kalbi olduğunu anlıyorum. Bütün bir alemin özeti insanın kalbidir. Zira Peygamberimize hitaben biz bu Kur'an'ı senin kalbine indirdik denilmiştir. Hatta bir hadisi kudside onun enginliği şöyle anlatılır. Beni yerim ve göğüm kuşatamadı fakat mümin kulumun kalbi kuşattı. Böylesi büyük bir deryayı bir katreye dönüştürmek işte asıl vebal burada. Bu nedenle tasavvuf baştan sona bir kalp eğitimidir. Nefsi tezkiye, kalbi tasfiye eğitimi. Kalbi bu kalemuna benzeten tasavvuf erbabı ne kadar ince bir benzetme yapmıştır. Çünkü o bütün dünya zevklerine kötü rüzgarlara açık, fezaları kıskandıran genişlikte bir evdir. O kalbin sahibi kimse nerelerde dolaşıyorsa oraların tesiri altındadır. Üzüm üzüme baka baka kararır diyen atalarımız kalbi kastetmiş olmalıdır. Çünkü kalpten kalbe bir yol vardır ve o yol bir kalbin kasvetini de felahını da taşıyacak genişliktedir. Kalbin değişkenliğini Yunus'umuz şöyle ifade ediverir. Hak bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur, bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur. Onun bütün bu değişik mevsimleri insanlığımızın bir gereği. Fakat mevsim geçişlerinde ona rehberlik edecek, darlanmaların, genişlemelerin habercisi olduğunu, her zorluktan sonra bir kolaylık olduğu müjdesini ona fısıldayacak bir rehbere her zaman ihtiyacı vardır. Birden gelip İsa gibi ölmüşleri diri kılan o kalp, bir zaman sonra firavun kesilebilir. Her iki özelliği içinde taşıyacak şekilde donatılmıştır. Demek en başta kendini tanı diyenler, kalbini tanı demek istiyorlar. Uzun arayışlardan, şehvetin karanlık yamaçlarından, internetin gayyalarından, gelgeç sevdalardan yine insanı ona çağırıyorlar. Eve dön, şarkıya dön, kalbine dön. Dervişler yüz yüze oturdukları insanlara dikkat ederlermiş. Allah adamlarından bir zat yerini alelacele değiştirince sorulmuş kendisine. O da anlayana fısıldamış. Karşımdaki zatın kalbi o kadar kasvetle doluydu ki benim kalbime sirayet edeceğinden korkarak oradan kalktım. Yankı, yansıma manasına gelen inikas bugün bir kez daha üzerinde durmamız gereken bir kavram. İnsanın haleti ruhiyesi başka insanlara sirayet eder. Güzel insanların yanında kendimizi niçin iyi hissederiz? Onun kalbindeki nefret, dünya sevgisi, makam ve mevki hırsı bizdeki kadar yer etmemiştir. O kişi bütün bunlara kalbini kapatmıştır. Bu nedenle işte o insan bize şifa olur. İnsan, insanın şifasıdır. Hazreti Peygamber'in yanında tam bir huzur halinde olan sahabe, evlerine döndüklerinde o halin kaybolduğundan çok şikayet etmişlerdir. Efendimiz de kendi huzurundaki haleti ruhiyelerini devam ettirmiş olsalardı, meleklerin kendilerini evlerinde ziyaret edip musafaha edeceklerini beyan etmiştir. Bize iyi gelen şiirleri de böyle değerlendirebiliriz. Gönülden söylenenler gönle tesir eder. Gönül aynası saf olmayan şairlerin şiirleri kalbi karartır. Hazreti Ali, kalp temiz olursa dilden güzel sözler çıkar buyurmuş. Mesela Niyazi Mısri, Yunus Emre, Ümmü Sinan gibi şairlerin şiirleriyle kalplerimiz şifa buluyor, boş sözlerle dolu şiirleri elimizin tersiyle itiyorsak işte bundandır. Kalbi Allah imar etmiştir. Bu nedenle Kâbe'den kıymetlidir denilmiştir. Demek o kıymetli kalbi ziyaret daha esastır. Gelin kalp ziyaretleri yapalım. Gönül ehli insanların birbirini bilmemesi insafa sığmaz çünkü. Arayalım onları ve bir gönül tavafına koşalım. O tavafı yaparken de şu sözleri ezgisiyle birlikte terennüm edelim. Tuti mucize kuyem ne desem laf değil. Çerh ile söyleşemem aynesi saf değil. Ehli dildir diyemem sinesi saf olmayana. Ehli dil birbirin bilmemek insaf değil. Değerli dinleyiciler, İlim ve İrfan Dergisi'nin Şubat 2015 sayısından Sait Yavuz'un Bir Kalbiniz Var, Onu Hatırlayınız başlıklı güzel bir yazısını paylaştık ve programımızı da bu şekilde noktalayacağız. Bugün İlim ve İrfan Dergisi'nin Ocak ve Şubat sayılarından yazılar aktarmaya çalıştık. Hoşça kalın.